الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Evet arkadaşlar, en son Kitab-ül Cenâiz, cenaze bölümü, cenaze bahsiyle alakalı bölüme girdik. Onunla ilgili hadisleri almayı devam ediyoruz. En son geçen hafta hatırlama babından Mâkil ibn-i Yesar radıyallahu anh'unun bize aktardığı hadis-i şerifi almıştık. O hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, diyor ki İkra'u alâ mevtâkum Yasin. Ölülerinize Yasin suresini okuyun. Burada ölülerden kasıdın ne olduğunu söylemiştik Mahmut abi. Yaşayan, ölüm döşeğinde olan kimseler, ölmek üzerinde olan kimselerin kastedildiğinden bahsetmiştik. Ondan önceki hadis-i şerifimizde yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aynı şekilde ölülerinize la ilahe illallah'ı telkinde bulunun. Hadis-i şerifinde de dedik ki ölüm döşeğinde olanlar. Çünkü ölüp ruhu, bedenini terk eden kimseye telkinde bulunmanın veyahut da Yasin suresini okumanın ona bir faydası olmadığından bahsettik. Ondan sonra ilim ehlinin ittifak ettiği ve ihtilaf ettiği bir meseleye girmiştik. Dedik ki bir insan vefat ettikten sonra başkasının yapmış olduğu ameller o kimseye fayda verir mi, vermez mi? İnsan vefat ettikten sonra başkasının yapmış olduğu ameller o kimseye fayda verir mi, vermez mi? Dedi ki bunun üzerinde ittifak edilen bazı durumlar vardı. Birincisi dua ve istiğfar. Yani birinin arkasından bağışlanmasını talep etmek, onun için dua etmek Allah Azze ve Celle'ye o kimseye ittifakla nedir? Faydası olan bir husustur. İkinci olarak dedik ki sadaka. Birisi vefat ettikten sonra onun akrabalarından, onu sevenlerinden birisinin onun adına sadaka vermesi o kimseye faydası dokunur mu? Dokunur. Üçüncü olarak dedik ki hac ve umre. Yani birisi vefat ettikten sonra onun adına yapılan hac ve umre o kimseye ne yapar dedik? Faydası dokunur. Dördüncü olarak ne dedik? Farz olan oruç. Eğer bir insan kendisine bir farz olan orucu var ise, ister bu Ramazan orucu olsun, ister adak adadığı bir orucu olsun, dedi ki arkasından ehli onun adına bu orucu tutarsa bunun sevabı ne var? O kimseye ulaşır. Bir de üzerinde ilim ehlinin ihtilaf ettiği bir husus var dedik. Yapılan amellerin, şahsi, ferdi olarak yapılan amellerin, Kur'an okumak gibi, nafile oruç tutmak gibi, nafile namaz kılmak gibi, bu tip amellerin sevaplarının ölülere hediye edilmesi hususunda ne var dedik? İlim ehlinin ihtilafı var. İyi anlayalım. Yapılan nafile amellerin namaz gibi, oruç gibi, Kur'an okumak gibi bu yapılmış olan ameli yaparken diyorsunuz ki mesela iki rekat namaz kılıyorsunuz. Niyetiniz şu. Bundan sadır olacak sevabı falancaya hediye etmek için bu iki rekat namazı kılıyorum. Veyahut da Kur'an okuyorum. Bu okuduğum Kur'an'dan hasıl olacak sevabı falancaya bağışlıyorum gibi. Bu tip amellerin hediye edilmesi o kimseye fayda verir mi? Vermez mi? Hususunda ne dedik? Dört mezhep imamlarının, ondan sonra gelen ehl-i sünnet alimlerinin bu konuda ihtilafı olduğunu söyledik. Şafilerde, Malikilerde mukaddem olan alimler diyorlar ki bir insan vefat ettikten sonra başkasının yapmış olduğu amellerin hiçbirisi ona fayda vermez. Ancak naslarla sabit olanlar bundan müstesnadır. Biraz önce saydığımız şeyler. Hac, umre, sadaka, farz, oruç, onun adına dua, istiğfarda bulunmak fayda verir. Çünkü naslarla sabittir. Ama bunun dışındaki amellerin hiçbirisi o kimseye ne yapmaz? Fayda vermez. Delil olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize aktardığı hadis-i şerifi dile getiriyorlardı. Bir kişi vefat ettiğinde bütün amelleri ondan kesilir. Ancak üç şey bundan müstesnadır. Neydi onlar? Sadaka-i cariye, yapılmış olan mescitti, yoldu, ne bileyim işte çeşmeydi. Bunun gibi arkasından insanların istifade ettiği eserler. İkinci olarak ne dedik? Salih evlat, arkasından ona dua edecek yetiştirdiği salih evlat. Üçüncüsü, arkada faydalı bıraktığı ilim. Bu üçü kişi vefat ettikten sonra kendisine fayda verecek amellerdir. bunun dışındaki bir amel, yani başkasının onun adına namaz kılması, onun adına veyahut da nafile namaz kılıp sevabını ona bağışlaması, nafile oruç tutup sevabının ona bağışlanması o kimseye ne yapmaz? Fayda vermez. Aynı şekilde İbn-i Mesud radıyallahu anh'unun sözünü aktardık. Yani ölmüş olan kimselerinle alakalı onların yoluna ittiba etmemiz gerekliliğinden bize bahsediyordu. Hayatta olan hala fitneye maruz kalır. O yüzden ölmüş olanların dini üzerine olmayı bize tavsiye ediyordu. Ölmüş olan dinine tabi olmamız gereken kimseler de kimdi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı. Onlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte, yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle içinde olmakla birlikte, bunlar yaşadıkları dönemde hanımlarını, çocuklarını, akrabalarını ne yaptılar? Kaybettiler, vefat ettiler. Hiçbirisinden onlar vefat ettikten sonra nafile oruç tutup onun sevabını onlara bağışladıklarını veyahut da nafile namaz kılıp onun sevabını onlara bağışladıklarını veyahut da Kur'an okuyup bu Kur'an okunan Kur'an'dan hasıl olan sevabı onlara bağışladığını ne yapmıyoruz? Görmüyoruz. Bizler de onların sünnetine tabi olmakla emrolunduğumuz için diyoruz ki sünnette ve sahabenin yaşantısında bu olmadığı için böyle bir amelin yapılmasının doğru olmadığını söylüyoruz dedik. Bu da Şafilerin ve kimin görüşüydü? Malikilerin görüşüydü. Diğer görüş Hanefilerin, Hanbelilerin, yine mütekaddim olan alimlerden Şeyhülislam İbn Teymiye'nin, İbn Kayyim Rahimahullah'ın görüşü. Bu şekilde yapılan ibadetlerin sevabı ne yapılabilir? Ölülere bağışlanabilir. Delil olarak nereye kıyas yapıyorlardı? Üzerinde ittifak edilen meselelere kıyas yaparak bunun olabileceğini söylüyorlardı. Ama dedik ki bu konuda racih olan görüş hangisi? Birinci görüş, İmam Şafii'nin, İmam Malik'in de içinde bulunduğu görüşün racih olduğunu söylemiştik. Kısaca bunu hatırlattıktan sonra bugünkü hadis-i şerifimize, ilk alacağımız hadis-i şerife geçiyoruz. O da Ayşe radıyallahu anha'nın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bize aktardığı hadis-i şerif. Diyor ki Ayşe radıyallahu anha, Ennennebiyye sallallahu aleyhi ve sellem hine tuvuffiye succi bi burdin hibaratin. Yine bu hadis-i şerifi geçen hafta almıştık. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çizgili bir elbise ile defnedildiğini bize haber veren bir hadis-i şerifti. Yine Ayşe radıyallahu anha'nın bize aktardığı, bugünkü alacağımız hadis-i şerif bu. Diyor ki, Enne Ebâ Bekir'in Sıddîk radıyallahu anhu kabbelen nebiyye ba'de mevtihi ravahul Bukhari. Ayşe radıyallahu anha diyor ki, Ebu Bekir radıyallahu anhu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra onu ne yapmıştır? Öpmüştür. Yani onun cenazesini, naaşını öptüğünü bize haber veren bir hadis-i şerif. Ravahul Bukhari, Buhari sahihinde bize bu hadis-i şerifi aktarıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mülazemet eden bir sahabe, Ebu Bekir radıyallahu anhu. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği o hastalığa, o hastalığında Ebu Bekir radıyallahu anhu yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mülazemet ediyor. O vefat ettiği günden önceki 3-4 günlük zaman diliminde sürekli Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber. O vefat ettiği gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin biraz iyileştiğini görüyor. Bakıyor ki bugün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin durumu bir önceki 2-3 güne göre daha iyi. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'deki bu İyiliği, bu gelişmeyi görünce o gün bahçesi var Medine'nin dışında. Oraya işlerini halletmeye gidiyor ve aynı gün o gün duha vaktinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat ediyor. Ve Ebu Bekir radıyallahu anhu geriye döndüğü zaman bakıyor ki sahabeler bir şok içinde. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vefat edeceğini hiçbirisi beklemiyor. Hatta meşhur kıssayı bilirsiniz. Ömer radıyallahu anhu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatını duyunca bunu kabullenmek istemiyor. Diyor ki kim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öldü der ise onun diyor ellerini ve ayaklarını çaprazlama ne yaparım? Keserim. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi Allah Azze ve Celle kendi katına kaldırdı ve yine onu bize ne yapacak? Geri gönderecek. Yani Peygamber Efendimizin vefatını ne yapamıyor? Kabullenmek istemiyor. Sonra Ebu Bekir radıyallahu anhu Medine'ye geri döndüğünde, bu haberi aldığında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına, odasına giriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerini örtmüşler. Yüzünü açıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Hayatında da güzeldin, vefatında da güzelsin diyerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi öpüyor. Sonra yüzünü kapatıyor ve yeniden halkın arasına çıkıyor. Ve Ömer radıyallahu anhu'yu biraz önceki söylediğimiz o konuşmayı yaparken buluyor. Ve Ömer radıyallahu anhu'yu susturup hutbeye çıkıyor. O meşhur hutbesini veriyor. Kim bugün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine ibadet ediyor ise onun bugün dini burada ne yaptı? Sona erdi. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Eğer kim de hay olan, diri olan Allah Azze ve Celle'ye ibadet ediyor ise onun dini de kıyamete kadar bakidir diyerek bu meşhur hutbesini verdikten sonra ayeti kerimeyi okuyor. وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولُ اَفَاِنْ مَاتَ اَوْ قُتُلَ اِنْ قَلَبْتُمْ عَلَى اَعْقَابِكُمْ Muhammed de kendisinden önce geçmiş peygamberler gibi bir peygamberdir. Eğer ölür ya da öldürülürse bu dinden, içinde bulunmuş olduğunuz İslam dininden tersin, yani gerisin geriye yine aynı halinize, o müşrik olduğunuz zamana mı döneceksiniz? Ayetini Ebu Bekir radıyallahu anh hutbeden okuduğunda, insanlara seslendiğinde Ömer radıyallahu anh diyor ki ayaklarım diyor beni taşımadı. Olduğum yere çöktüm. Yani bu ayeti duyunca anladım ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Vefat etti. Yani Hazreti Ömer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sevgisi bu noktada ön planda olan bir sahabe, onun vefat ettiğini kabullenmek istemiyor. Ona olan sevgisinden dolayı. Ama Ebu Bekir radıyallahu anh'un tutumuna bakın. Sonuçta ortada bir vaka var. Ayetler açık. Değil mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiş. Ümmeti birinin ne yapması gerekiyor? Kendine getirmesi gerekiyor. Bu şoktan çıkarması gerekiyor. Bu vazifeyi de kim üstleniyor? Ebu Bekir radıyallahu anhu bu vazifeyi üstlendiğini söylüyoruz. Bu hadis-i şerifte de, Bukhari'deki bu rivayette de Ayşe radıyallahu anha bize Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi öptüğünü, vefat ettikten sonra onu öptüğünü bize haber veriyor. Diyoruz ki bu hadis-i şerif bize vefat ettikten sonra ölünün öpülebileceğini delalet eden bir hadis-i şerif. Aynı şekilde üzerindeki örtünün kaldırılıp o vefat eden kimseye bakılabileceğine delalet eden bir hadis-i şerif olarak ne yapabiliriz? Burada zikredebiliriz. Bir sonraki hadis-i şerifimiz Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif. Diyor ki قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَفْسُ الْمُؤْمِنُ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ Hatta yuqda anhu. Ravahu Ahmed ve Tirmizi ve hassenehu. Ebu Hureyre radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Nebi aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Müminin ruhu ödenene kadar borcuna bağlıdır. Müminin ruhu ödenene kadar borcuna bağlıdır veyahut da borcunun esiridir. Aynı şekilde borcunun rehinesidir. Bu hadis-i şerifi bize İmam Ahmed Müsned'inde zikrediyor. Aynı şekilde İmam Tirmizi Sahih Sünen'inde bize bunu haber veriyor. Ve hadisin hasen olduğunu bize haber veriyor. Nefsul mu'mini. Müslümanın, mümin olan kimsenin nefsi. Burada nefisten kasıt ruhu. Diyor ki muallakatun bideynihi. Borcuyla ne yapıdır? Borcuna rehindir. Buradan kasıt, yani mümin olan bir kimse borçlu bir şekilde öldüğünde ruhuna bamıyor, özgürlüğüne kavuşamıyor. Yani o ne zamana kadar? Hatta yuqda anhu. O borç ondan ödenene kadar borçlu olan kimsenin borcu kendisinden ödenmediği müddetçe onun ruhu o kabirdeki nimetlerden istifade edemiyor. Biraz sonra ileride yine hadis-i şerifte bahsedeceğiz. Cehennemin kapısında o kimsenin ruhu nedir diyor. Cennetin kapısında hapsedilmiştir. Yani demek ki bu hadis-i şerif bize ölmeden önce bir insanın borcunu ne yapması gerektiğini, hafife almaması gerektiğini, bir an önce onu ödemesi gerektiğini bize haber veren bir hadis-i şerif. Eğer bir kimse vefat ettiyse, bıraktığı parası var ise geride kalanlara, miras paylaştırılmadan önce, vasiyet yerine getirilmeden önce ne yapılır? Onlardan önce borcu ödenir. Yani öncelikle ne yapılması gerekiyor? Borcu ödenmesi gerekiyor ki ruhu ne yapsın? Özgürlüğüne kavuşsun. Veyahut da eğer geriye bıraktığı bir malı yok ise, fakir bir insan ise, borçlu bir şekilde ölmüş ise, diyoruz ki Müslümanlardan, kardeşlerinden bir kısmının onun borcunu üstlenip ödemesi nedir? Müstahap olan bir şeydir. Güzel olan bir şeydir. Biraz sonraki durumda da bunu gelen hadis-i şeriflerle aktaracağız. Bu hadis-i şeriften istifade ettiğimiz faydalara gelince diyoruz ki bir kimsenin bu hadis-i şerifte geçen borcundan kasıt hem Ademoğluna olan borcu hem de Allah Azze ve Celle'ye olan borcu ne yapılır? Anlaşılır. Yani bir kimsenin ruhu borcu ödenene kadar rehindir ibaresinden, buradaki borç ibaresinden neyi alınıyoruz? Allah'a olan borcu ve aynı zamanda Ademoğluna olan borcu. Ademoğluna olan borcu açık. Para almıştır. Ödeyememiştir. Peki Allah'a olan borcudan kastımız ne? Yani mesela adak adamıştır. Kesmemiştir. Veyahut da bir suç işlemiştir. Köle azat etmesi gerekiyordur. Veyahut da oruç tutması gerekiyordur. Tutamamıştır. Ne diyoruz? Velisi olan kimseler Allah'a olan bu borcunu ödeyemeden vefat eden kimsenin yerine o orucu tutabilirler veyahut da köle azat edip onun ruhunu özgürlüğüne kavuşturabilirler. Hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Deynullahu ehakku bil kada. Allah Azze ve Celle'nin borcu yerine getirilmede en hak sahibi olandır. Peki zekat borcu var ise bir insanın bu kapsama girer mi? Adamın yıllarca ödemediği zekat var. Üzerine zekat farz olmuş, nisap miktarına ulaşmış, üzerinden bir sene vakit geçmiş ama zekatını ödememiş. Bu borç da biraz önce saydığımız Allah Azze ve Celle'ye ödemesi gereken borç kapsamına girip arkasındaki mirasçıları veyahut da onu sevenleri onun adına bu borcu ödeyebilir mi? İlim ehli bu konuda tafsilat olduğunu söylüyor. Eğer bir kimse yaşadığı dönemde parası nisap miktarına ulaşmış ve üzerinden bir sene vakit geçti ise ve hiçbir zaman bu zekatı çıkarmayı kastetmediyse ilim ehli diyor ki o kimsenin adına ne yapılmaz? Zekat çıkarılmaz. Yani onun adına verilenle onun o borcu ne yapılmaz? Ödenmez. Çünkü o hayatındayken bunu ödeme ile alakalı, bu zekatı verme ile alakalı hiçbir düşüncesi neydi? Yok idi. Ama eğer bir insan zekatı ödemeyi istediği halde buna fırsat bulamadı ise tembelliğinden dolayı, gevşekliğinden dolayı bunu ertelediyse, bu hal üzerine öldüyse arkada kalanları onun ödememiş olduğu, çıkarmamış olduğu bu zekatı ne yapabilir? Onun adına çıkarması gerekir ve bu şekilde o borç ödenmiş olur. Ve yine diyoruz ki borcun ödenmesinin ne kadar önemli olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif. Biraz önce söyledik. Hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki inne sahibakum muhtebisun ala babil cenne. Sizin diyor kardeşiniz cennetin kapısında hapis durumdadır. Yani cennete girecek ama girmesine ne bulmuyor? İzin verilmiyor. Ne zamana kadar? Fî deynin aleyhi hatta yakdiyahu anhu varif. Varisleri onun bu borcunu ödeyene kadar sizin diye bu kardeşinizin cennetin kapısında ne yapılmaktadır? cennete girmekten mahrum bırakılmaktadır diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem borcun ödenmesinin önemine bize vurgu yapan bir hadis-i şerif. Ve yine Cabir radıyallahu anh'unun bize aktardığı hadis-i şerifte diyor ki kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem la yusalli ala raculin mâte ve aleyhi deynun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem borcu olan bir kimsenin cenaze namazını kıldırmıyor. Cenaze getiriliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem borcu olduğu için o kimsenin cenazesini ne yapmıyor? Kılmıyor, kıldırmıyor. Diyor ki hadis-i şerifte e aleyhi deynun, bu getirilen cenazedeki kimsenin borcu var mıydı? Diyorlar ki kalu naam. Sahabe diyor ki evet, borcu olan birisiydi. Aleyhi dinarani, o kimsenin iki dinar borcu vardı. Kale sallu ala sahibukum, diyor ki arkadaşınızın cenaze namazını kılın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisini o kişinin cenaze namazını kıldırmaktan ne yapıyor? Geri tutuyor. Diyor ki kardeşinizin geçin namazını kıldırın. Katade radıyallahu anhu diyor ki huma aleyye ya Resulallah. Diyor ki o iki dinarlık borcu ben üstleniyorum. Diyor ki onun borcunu ben üstleniyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü duyunca, yani birisi ona kefil olduğunu duyunca geçip ne yapıyor o kimsenin? Cenaze namazını kıldırıyor. Bununla bitiyor mu? Bitmiyor. Ertesi gün Katade radıyallahu anhu'yu görüyor. Diyor ki ey Katade, o iki dinarlık borcu ne yaptın? Üzerine aldığın o mesuliyeti ödedin mi? Diyor ki ey Allah'ın Resulü, daha onun diyor vefat edeli bir gün oldu. Buna fırsat bulamadım. İkinci gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Katade radıyallahu anhu'yu yeniden görüyor. Diyor ki ey Katade, o üzerine aldığın, o mesul olduğun iki dinarlık borcu ne yaptın? Diyor ki ey Allah'ın Resulü, ödedim. İkinci gün diyor ki fırsat buldum, o borcu ödedim. Yani hadis-i şeriflere dönüp baktığımız zaman borçlu ölmenin ne kadar tehlikeli olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun önemine vurgu yapmak için ne yapıyor? O kimsenin cenaze namazını kıldırmıyor ki insanlar ne yapsınlar? Anlasınlar, hallerine çeki düzen versinler. Öbür tarafa, ahiret yurduna bu şekilde, borçlu bir şekilde rahatça intikal etmesinler. Ve yine bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine buyuruyor ki فَلَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَى رَسُولِهِ قَالْ اَنَا اَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ. Allah Azze ve Celle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme rızkın kapılarını açtığı zaman, yani Müslümanlar devlet haline gelip Beytül Mal'da para olduğu zaman diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben Müslüman olan kimsenin nefsinden o kimseye daha yakınım. Eğer bir kimse Müslümanlardan ölürse borcu diyor bana ait. Eğer ölür de parası varsa o parası diyor mirasçılarınındır. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine olan şefkatine bakın. Artık Müslümanların parası artmış, Beytül Mal'da para var. Diyor ki ben o Müslüman olan kimseye kendi nefsinden daha rahmetliyim, daha yakınım. Öldüğü zaman diyor ki borcu benim üzerime. Kime borcu varsa gelsin, onun borcunu ben üstleniyorum. Eğer diyor ölen kimsenin parası var ise diyor ki parasını ne yapın? Mirasçıları arasında pay edin. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şehitlerden bahsederken Allah yolunda cihad edip o yolda vefat edenlerden bahsederken Sahih Müslim'de geçen İbn Ömer hadis-i şerifinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki "Yagfirullahu lişşehid kulle zenbin illa deyn." Allah azze ve celle şehidin bütün günahlarını bağışlar ancak diyor borcu bundan müstesnadır. Yani şehit olan kimse bile borcu ne yapılmıyor? Ödenmiyor. Ancak ne yapılması gerekiyor? O borcun birisi üstlenip ödenmesi gerekiyor. Veyahut da borçlu olan kimse ne yapacak? Kıyamet gününde o hakkını ondan talep edecek. Başka bir rivayette diyor ki اَنَّ الشَّهِيدْ ف۪ي سَبِلِ اللّٰهِ وَهُوَ اَفْضَلُ الْاَمْوَاتِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَهُ اِنْدَ اَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ اِلَّا الدَّيْنِ. Diyor ki Allah yolunda şehit olan kimse öldürülenlerin, ölen kimselerin en faziletlisidir. Diyor ki vücudundan kanının ilk çıktığı esnada onun bütün günahları ne yapılır? affolunur, bağışlanır ancak borcu bundan müstesnadır. Yani bu rivayette de bakın, savaş esnasında o şehit olduğu, o darbeyi aldığı esnada vücudundan çıkan ilk damla kan ile Allah Azze ve Celle bütün günahlarını onun bağışlıyor. Ancak borcunu ne yapmıyor? Bağışlamıyor. Çünkü ne ile alakalı bu? Kul hakkıyla alakalı olduğu için o kimsenin ya bu borcu affetmesi gerekiyor veyahut da kıyamet gününde o kimseyle ne yapması gerekiyor? Hesaplaşması gerekiyor. Hatta bu kimse Allah yolunda savaşırken şehit olan bir kimse olsa dahi, demek ki şehit olsan dahi borcun ne yapılmıyor? Affedilmiyor. Muhakkak onun yerine getirilmesi gerekiyor. Diyoruz ki eğer bu alınan borç rıza ile alındı ise ve geriye ödenmedi ise ahirette neyi var bunun? Hesabı var. Eğer bu borç veyahut da bu alınan para borç olarak rıza ile değil de gasp ederek zorla alındı ise artık bunun cezası nice olur. Yani borç alıyorsun, ödeyemiyorsun, gönül rızasıyla adam sana bunu vermiş. Bunun hesabı bu kadar zor ise, bir insandan zorla gasp ederek onun malına el koydu isen, bunun hesabı ahirette kim bilir büyüklük olarak nasıl olur. Ve yine diyoruz ki kabir azabına delalet eden bir hadis-i şerif. Bu faydayı nereden çıkartıyoruz? Kabir azabına delalet eden bir hadis-i şerif. Ebu Hanife. Yani ne dedik? Ölen kimsenin ruhu ne yapılır? Borcu ödenene kadar rehindir, hapsedilir. Bu da neye delalet eder? Yani bir insan kabir nimetlerinden mahrum olması, değil mi? O nimetlerden mahrum olması neye delalet eder? Kabir azabının bir çeşidi olduğuna delalet eder. Ve yine günümüzde insanların düştüğü bir hata, birisi vefat ettikten sonra insanlar o kimsenin borcunu ödemek yerine, varisleri onun borcunu ödemek yerine neye başvuruyorlar? Diyorlar ki tarlası, arazisi, evi biraz daha kalsın. Bu mıntıkada daha değerlenecek. 3-5 sene sonra satarız. Değil mi? Daha çok para elde ederiz. Diyoruz ki bu dinen caiz değil. Eğer bir insan öldü ve parası var ise, bir şey bıraktı ise, bunun bir an önce eğer bu adamın da borcu var ise, mirasçıları kendi hakkını o borcu ödemeden ne yapamazlar? Alamazlar. Muhakkak ki o borcun bir an önce ödenmesi gerekiyor. Peki bu hadis-i şeriften yola çıkarak birisi derse ki, şimdi biz bu hadis-i şerifi sahih kabul eder isek, ki hadis-i şerif sahih, diğer hadis-i şerifle veyahut da diğer kıssayla bu hadisin bağlantısını nasıl yaparız? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde zırhı Yahudi'de neydi? Rehindi. Yani borçlu öldü. O zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu o borç ödenene kadar rehin, o kabir nimetlerinden, o berzak aleminden rehin mi tutuldu? Böyle bir şey diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Peki bu iki, yani bu hadisle o kıssayı, o vakayı nasıl cem edebiliriz? Diyemeyiz. Dedik ki eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aldığı borca karşılık onu karşılayacak rehin olarak neyi bırakıyor? Zırhını bırakıyor. Eğer ben sana bunu ödeyemezsem karşılık olarak zırhım senin. Aynı şekilde biraz önce ne dedik? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o vefat eden kimsenin cenaze namazını kıldırmıyor. Ta ki ne zamana kadar? Sahabeden birisi onu kefil olana kadar, üstlendiği zaman, yani bir ortada garanti olan bir şey olduğu zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o sahabenin cenaze namazını kıldırıyor. Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin durumu bu hadis-i şerife, almış olduğumuz bu hadis-i şerife muhalif değil. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aldığı o borcun karşılığına ne yapmış? Rehin olarak onu karşılayacak zırhını bıraktığı için diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin durumu bu hadis kapsamına girmez. Bir sonraki hadis-i şerifimiz İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın bize aktardığı hadis-i şerif. Diyor ki: "Enne'n-nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kâle fillezî sakata an râhiletihi femât aghsilûhu bimâ'in ve sidrin ve keffinûhu fi thawbayhi muttafakun aleyh. İbn Abbas radıyallahu anhuma anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bineğinden düşüp ölen kimse hakkında onu su ve sidir ile yıkayınız. Sonra iki elbisesi içinde kefenleyiniz. Hadis-i şerif muttefakun aleyh, Bukhari ve Müslim hadis-i şerifi. Bu kıssa veda haccında geçiyor. Arafat'ta vakfeye durduklarında, veda haccında sahabelerden bir tanesi bineğinin üzerinde vakfe yaparken bineğinden düşüyor boynu üzerine. Boynu kırılıyor ve vefat ediyor. Ne zaman oluyor bu? Kıssa nerede gerçekleşiyor? Veda haccında Arafat'ta vakfeye durdukları esnada sahabelerden bir tanesi bineğinden düşüyor. Boynu kırılarak vefat ediyor. Diğer sahabeler de bunun hükmünü kime gelip soruyorlar? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme soruyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki İgsiluhu bimâin ve sidrin. Sidir ve su ile o kimseyi ne yapın diyor? Yıkayın. Sidir bir ağaç çeşidi. Yaprakları suya karıştırıldığında suya güzel koku veren bir ağacın yaprağı, sidir ağacı, meşhur bir ağaç. Aynı zamanda bunu rukyede, şer'i rukyede de faydası olan bir şey. Yani bunu suya karıştırılıp o suyla cin musallat olmuş kimse yıkandığı zaman cin bu şeyden ne yapmıyor? Hoşlanmıyor. Böyle etkisi olan cinlerin dahi sevmediği bir özellik. Aynı zamanda günümüzdeki sabun özelliğini, temizleyici sabun özelliğini üzerinde taşıyan bir ağacın yaprakları. Sünnete uygun olan bu şekilde birisi vefat ettiği zaman suyun içerisine bu yapraklar karıştırıldığında sonradan o su hareket ettirildiğinde sabun gibi ne yapıyor? Köpüğü çıkan bir şey. O köpük alınıp vefat eden kimsenin başı ve aynı zamanda sakalları o köpükle yıkanıp geri kalan suyun geri kalan kısmıyla da ne yapılabiliyor? Vücudu yıkanmasında bir beis yok ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem suya bu şekilde sidir katılıp yıkanmasını ne yapıyor? Tavsiye ediyor. Ve yine diyor ki hadisin devamında وَكَفِّنُوهُ fi ثَوْبَيْهِ onu üzerindeki o iki elbisesiyle ne yapın? Kefenleyin. Hacının üzerinde bulunan o iki elbisesi ne? Giymiş olduğu ihramı. Alt tarafına izar diyoruz. Üst tarafına rida. Yani bugün günümüzde de hacıların kullandığı havluya benzeyen iki bezden oluşan elbise. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü o kimse neydi? Arafat'ta olduğu için hala ihramlıydı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sidirli su ile yıkanmasını emrettikten sonra o sahabenin üzerinde bulunan o elbiseleriyle kefenlenmesini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem emrediyor. Bazı rivayetlerde bunun devamında diyor ki وَلَا تُحَنِّتُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ diyor ki ona koku sürmeyin ve onun başını da örtmeyin. O kimseye koku sürmeyin ve aynı zamanda onun başını da örtmeyin. Buradan kasıt ne? Çünkü ihramda olan kimse ne diyoruz? İhram yasakları var. Yani ihrama girdikten sonra mahzurat-ül ihram dediğimiz bazı yasaklar var. Bunlardan iki tanesi ne? Yüzün, başın örtülmesi. İkincisi ne? Koku sürmek. Diyoruz ki nasıl ki ihramda olan, yaşayan olan kimseye, yani hayatta olan kimseye, muhrim olan kimseye koku sürmek, başını örtmek doğru değil ise, caiz değil ise, aynı zamanda ihramlı iken vefat eden kimseye de koku sürülmesi veyahut da başının örtülmesi ne diyoruz? Doğru değildir. Ve yine hadisin devamında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki فَاِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا yani ona koku sürmeyin, onun başını örtmeyin. Niçin? Çünkü diyor kıyamet gününde o kimse telbiye getirerek لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ diyerek ne yapacak? Kabrinden yeniden diriltecek. Yani o kimsenin ihramı, yani ihramda oluşu nereye kadar gidiyor? Kıyamete kadar devam ediyor ve yeniden orada Allah Azze ve Celle mahşerde insanları yerinden dirilttiğinde o kimse telbiye getirerek dirilteceğini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize haber verdiğini görüyoruz. Ve buraya dönüp baktığımız zaman bu hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki İğseluhu bimâin ve sidrin. Buradan ölünün yıkanmasının farz olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif. Yani ölünü yıkamanın farz olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu ne yapıyor? Yıkanılmasını emrediyor. Usulü bir kaide olarak ne demiştik? Diğer derslerimizi aldık. Asılda emir neye delalet eder? Vücuba delalet eder. Burada da bunu vücuptan çıkartacak başka bir şey olmadığı için diyoruz ki ölünün yıkanmasının hükmü nedir? Vaciptir. Yani farzdır. Ve yine su ile sidir dediğimiz o ağacın yapraklarının karıştırılmasının bu şekilde ölüyü yıkanmasının müstehap olduğuna delalet eden bir hadis-i şeriftir. Ve yine ihramda olan kimsenin sidir ağacının la karışmış olan o suyu kullanabileceğine delalet eden bir hadis-i şeriftir. Eğer ölüsü kullanabiliyor ise ihramlının, dirisi de ne yapabilir? O suyu kullanabilir. Ve yine ölen kimseyle alakalı diyoruz ki onun kefenlenmesinin vacip olduğuna delalet eden bir hadis-i şeriftir. Yani ölen kimsenin kefenlenmesinin vacip olduğuna delalet eden bir hadis-i şeriftir. Hatta diyoruz ki biraz önceki hadis-i şerifte ne dedik? Borcu olan kimsenin önce ne yapılır? Geriye mal bıraktıysa öncelikle o borcu ödenir diyor demiştik. Bu hadis-i şerifte de diyoruz ki eğer bir kimse mal bıraktı ise öncelikle ne yapılır? Onun kefeni veyahut da yıkaması için bir meblağ, bir para isteniyor ise veyahut da gömülmesi, defnedilmesi için bir ücret talep ediliyor ise öncelikle borcu ödenmeden önce ne yapılır? Bu ihtiyaçları o malından giderilir. Daha sonra borcu varsa borcu ödenir, vasiyeti varsa vasiyeti yerine getirilir. Daha sonradan kalan para ne yapılır? Mirasçılar arasında pay edilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Onun o iki elbisesiyle onu kefenleyin. Eğer borcu daha önce olsaydı, yapılması gerekseydi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem neyi emrederdi? Yani bu elbiseleri satın önce onun borcunu ödeyin diyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifte ne diyor? Öncelikle onun kefenlenmesini emrediyor. Demek ki cenaze işleriyle alakalı olan hususlar borcun ödenmesinden ne yapıyor? Önce geliyor. Peki bu ölünün yıkanma işlemi veyahut da kefenlenme işleminin farz olduğunu, vacip olduğunu söyledik. Peki bu hangi kapsama giriyor? Farz-ı ayın mı? Farz-ı kifaye mi? Veyahut da bu ikisi arasındaki fark ne? Yani farz-ı ayın dersek neyi kastetmiş oluyoruz? Farz-ı kifaye dediğimiz zaman neyi kastetmiş oluyoruz? Eğer dersek ki buradan hüküm farz-ı ayındır, birisi öldüğü zaman herkesin o yıkama işleminde, kefenlenme işleminde ne yapması gerekir? Bulunması gerekir. Dedik ki biraz önce Allah Resulü Aleyhisselam bunu emrediyor. Bu emir vücubiyete, farza delalet ediyor. Ama diyoruz ki buradan kasıt farz-ı ayın değil. Farz-ı kifaye aynı ezanda olduğu gibi. Ezan okumanın hükmü ne? Farz. Hangi kapsama giriyor? Farz-ı kifaye. Yani o topluluktan birisinin bu farzı yerine getirmesi diğerlerinin üzerinden bu sorumluluğu ne yapıyor? Kaldırıyor. Bunu bu hadis-i şeriften nereden çıkartıyoruz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere onları yıkamasını ve aynı zamanda kefenlemesini emrediyor. Kendisi bu işte ne yapıyor? Birebir yıkama işleminde, kefenle işleminde bulunmuyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Eğer farz ayın olsaydı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu cenazenin hazırlanma işinde ne yapardı? Bulunurdu. Demek ki diyoruz ki buradan kasıt farz-ı kifayedir. Ve yine fayda olarak biraz önce de söyledik. İhramlı olan kimsenin öldükten sonra koku sürülmeyeceğine ve başının örtmeyeceğine delalet eden bir hadis-i şerif. Ve yine ihramlıyken ölen kimsenin öldükten sonra ihramdan çıkmadığına, hala muhrim olduğuna, ihramlı olduğuna delalet eden hadis-i şerif. Ve yine başka bir fayda olarak, burası da önemli, diyorlar ki ilim ehli, bu hadis-i şerif bize şunu gösteriyor. Bir insan hac yaptığı esnada, haccını tamamlamadan vefat ediyor ise, bu sahabede olduğu gibi, onun yerine o hac tamamlanmaz veyahut da onun yerine yeniden o hac ne yapılmaz? yeniden yapılmaz. Anlaşıldı mı? Ölen kimsenin haccı tamamlanmaz. Arafat'ta öldü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kardeşinizin adına bayramın ilk günü taşlamaları yapın, kurbanını kesin, onun adına tavafını sayını yapın demedi. Ve aynı zamanda veyahut da sizden birisi haccını bitirdiği zaman seneye o kardeşinizin haccını ne yapın? Tamamlayın, yarım bırakın demedi. Demek ki hac esnasında hacca niyet etmiş, hacca başlamış kimse eğer vefat ediyor ise o elbiseleriyle, ihram elbiseleriyle defnedilir ve onun yerine o hac ibadeti ne yapılmaz? Tamamlanmaz ki kıyamet günü ne yapacak? Telbiye getirerek ne yapılacak? Yeniden dirilteceğini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize haber verdiğini söylüyor. Son fayda olarak şunu da söyleyelim. İlim ehli diyor ki eğer birisi ilim talep etmek için veyahut da Allah yolunda cihada çıkarsa bunu tamamlamak için niyeti var ise bu yolculuk esnasında veyahut da bir kısmında veyahut da ilim talep etmeye çıktı. Bir kısmında ilim talep ederken veyahut da cihada çıktı. Bunun bir kısmını yerine getirdi ama tamamlamaya ömrü yetmedi. Bu yolda vefat eder ise bu hadis-i şerife ne yapıyorlar? Kıyas yapıyorlar. Yani o kimse kıyamet gününe kadar onun ecri ne yapılır? O yarım kalan o işin ecri o kimseye onun sevabı yazılır. Yani ilim talep etmeye çıktın. O yolda ölüyor isen kıyamet kopana kadar o ilmi talep etmiş ecri o kimseye ne yapılır? Verilir faydasını bu hadis-i şeriften ilim ehli çıkardığını görüyoruz. Bir hadis-i şerif daha alalım. Ondan sonra duralım. Dersimizi orada noktalayalım. Son hadis-i şerifimiz, bugünkü son hadis-i şerifimiz Ayşe radıyallahu anha'nın bize aktardığı hadis-i şerif diyor ki: "Lemma aradu gasl Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem, qalu vallahi ma nedri nujarridu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kema nujarridu mevtana em la." El hadis rivahu Ahmed ve Ebu Davud. Ayşe radıyallahu anha diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi yıkamak istediklerinde şöyle dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde onun cenaze işlemlerini üstlenen sahabeler, biraz sonra onların kim olduğundan bahsedeceğiz. Onun cenaze işlemlerini, yıkama işlemlerini yaparken şu konuda ihtilaf ediyorlar. Diyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi de kendi ölülerimizi yaptığımız gibi elbiselerini ondan soyutlayacak mıyız? Elbiselerini çıkaracak mıyız? Yoksa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme has olan bir durum mu var? Şimdi düşünün, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında sahabeler bir sıkıntıları olduğu zaman kime soruyorlardı? Aleyhissalatü vesselama soruyorlardı. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde bu konuyla alakalı Peygamber Efendimiz'i yıkayacakları zaman diğer ölülerine yaptıkları gibi elbiselerini çıkartacaklar mı, çıkartmayacaklar mı? Bu konuyla alakalı bir ilim var mı onlara kalan? Bu konuyla alakalı bir ilim yok. O yüzden sahabeler, bu işle mesul olan sahabeler birbiri arasında soruyorlar. Diyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme nasıl bir muamele edeceğiz? Kim o sahabeler? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yıkama işlemi, kefenleme işleminde bulunan sahabeler. Ali radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası. Abbas radıyallahu anh, onun oğlu Fadıl ve aynı zamanda Usame bin Zeyd radıyallahu anh ve yine Abbas radıyallahu anh'unun diğer oğlu Kusem ibn Abbas radıyallahu anhu bu yıkama işleminde orada hazır bulunuyorlar. Yıkama işlemini üstlenen kim? Ali radıyallahu anh. Diğerleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi işte suyu dökmede veyahut da sağa sola çevirmede ne yapıyorlar? Ali radıyallahu anhu'ya yardım ediyorlar. Bu hadisin şu anki elimizdeki rivayette sadece konuyla olan kısmını alıyor. Hadisin diğer metninde, devamında diyorlar ki فَاَلْكَ اللّٰهُ عَلَيْهِمِ النَّوْمِ فَسَمِعُوا مُنَادِيًا يَقُولُ غَسِّلُوا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمْ فِي ثِيَابِهِ. Bu kimseler kendi arasında bunu konuşurken, tartışırken, hani ne yapacağız bunu ararken, diyor ki Allah Azze ve Celle onlara bir uyku verdi. Yani orada bulunan, hazır olan kimseler hepsi ne yaptılar? Uyuyakaldılar. Ve şöyle münadi, şöyle sesleneni duydular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi elbiseleriyle yıkayın. Üzerinden elbiselerini çıkarmadan yıkayın. Bunu duyduktan sonra hepsi ayılıyorlar. Diyorlar ki rüyamızda biz böyle bir şey gördük ve hepsi ne yapıyorlar? Aynı rüyayı görüyorlar. O rüyada ne deniliyor onlara? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi elbiselerini çıkarmadan yıkayın. Olduğu hal üzerine yıkayın. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabe nazarındaki durumu, değil mi? Onun mekanı diğer başka insanlara benzemiyordu. Onlar da bu konuda ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Allah Azze ve Celle onlara bu şekilde rüya aracılığıyla ne yaptı onları? Uyardı. Onlar da bu görmüş oldukları rüyanın akabinde ne yaptılar? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi elbiseleriyle yıkadılar. Bazı rivayetlerde Ali radıyallahu anh'unun eline bir kumaş aldığını ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elbiselerini çıkarmadan o kumaş ile ne yaptığını, o bez parçası ile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi yıkama işlemini gerçekleştiğini bize aktaran bir hadis-i şerif. Diyoruz ki ölünün yıkanmasında, yıkandığı esnada elbiselerinden soyutlanıp üzerini başka bir şey ile örtüp o örtünün altından yıkanmasına delalet eden bir hadis-i şerif. Çünkü rivayette ne diyor? Bizler ölülerimizi yıkadığımız gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi de yıkadığımız esnada elbiselerini çıkartacak mıyız? Yoksa çıkartmayacak mıyız? Kendi ölülerine nasıl yapıyorlar? Yıkama esnasında elbiselerini çıkartıyorlar. O zaman diyoruz ki demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında ölüler yıkandığı zaman ne yapılıyordu? Elbiseleri çıkartılıyordu. Başka bir örtü ile üzeri örtülüyordu. O örtünün altından bez parçasıyla o ölü ne yapılıyordu? Yıkanıyordu. Haftaya, önümüzdeki hafta Ummu Atiye radıyallahu anh'ın bize aktardığı hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızını nasıl yıkadıklarını, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin onlara nasıl yıkaması gerektiğini nasihat ettiği hadis-i şerifi alacağız. Ve yine diyoruz ki bu durum Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine has olan, hususi olan durumlardan bir tanesi. Diğer insanlar, Müslümanların ölüleri elbiseleri çıkartılarak yıkanırken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne olan özel bir durum. Nasıl yıkandı dedik? Elbiseleri olduğu şekilde yıkandı dedik. Bugünlük bununla yetinelim. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke.